Ayrım 7.
C. Türkiye ile Fransa. Türkiye'nin Fransa ile olan ilişkileri Türk-İngiliz ilişkilerine benzememektedir. Bu değişikliğin ilk anda göze çarpan iki özelliği vardır. Milli mücadele boyunca Türkler ile İngilizler arasında silahlı bir çatışma olmadığı halde, Ali Fuat Paşa'nın Eskişehir üzerine yaptığı harekette bile silahlı çatışma olmamıştır. Fransızlarla Adana, Urfa, Antep ve Maraş bölgesinde 1920 yılı sonlarından 1921 yılı ortalarına kadar çetin bir savaş devam etmiştir. Buna karşılık Ankara hükümetini resmen ilk tanıyan Batı devleti Fransa olmuş ve 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da yapılan Türk-Fransız Antlaşması ile Fransızlara karşı savaş son bulmuştur. İstiklal Harbi'nde bir cephenin kapanmasını sağlayan Ankara Antlaşması yalnız bu bakımdan değil Türkiye'nin Batı karşısındaki genel durumu bakımından da çok önemliydi. Fiili değeri olmadığı çoktan anlaşılan sevir böylece hukuken de hükümsüz kalıyordu. Batılı bir tarihçi, dipnot, Edmund Rozier, Avrupa'nın Siyasi Tarihi 1815-1919, çeviri Ali Kemal Aksüt 1944, sayfa 291. Sevr Antlaşması'nın uğradığı akıbet üzerinde önemli fakat aynı zamanda esefle durarak şöyle der. Barış bir noktada hükümsüz kalır. Anadolu'da Mustafa Kemal tarafından toplanan Türk Milleti Meclisi Sevr senedini tanımamakta direndi. Anadolu yaylasında kurulup gelişen askeri devlet kuvvet insanlığın hayrına değil fakat Türkler için en büyük bir şeref olmak üzere görüşmecilerin eserini yok etti. Bu büyük bir sözünde durmamazlıktı ki artık bir blok teşkil etmeyen ve galiba kurtaracak ortak bir şerefi de bulunmayan İtilaf devletleri silahları bıraktıran bir teslimiyetle ona taraftarlık etmişlerdir. Yazar boşuna hayıflanmış. Sevr'i Mustafa Kemal imzalamamıştı. Sonra İtilaf devletlerinin kurtaracak ortak şerefleri değil ortak menfaatleri bile kalmamıştı. Hem blok daha Birinci Dünya Harbi içinde çatlamıştı. Harbin başlangıcında Fransız-İngiliz menfaat çatışması açıkça belliydi. Topraklarının önemli bir kısmı Almanlar tarafından işgal olunan Fransa her şeyden önce anavatanı kurtarmak kaygısındaydı. Bu sebeple bütün kuvvetlerini Alman ordusuna karşı kullandığından ileride kendisine az pay düşer korkusuyla Türkiye aleyhinde önemli askeri harekat yapılmasını istemiyor ve Osmanlı topraklarının bölüşülmesine ait görüşmeleri geciktirmeye çalışıyordu. Dipnot: Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Türkiye Devleti'nin Harici Siyaseti, İstanbul 1934, sayfa 10. İşte İstiklal Harbi'nde Türk-Fransız münasebetlerinin oluşumunu etkileyen bu çatışmadır. Harbin sonunda Fransa'nın en önemli meselesi Almanya barışıydı. Almanya'ya bir daha belini doğrultamayacak ağır şartların yükseltilmesine çalışılıyordu. İngiltere'yi buna razı etmek için de Clemens Kühn'un yürüttüğü Fransız politikası Lloyd George'un dümen suyuna girmişti. Osmanlı İmparatorluğundan kopan Arap memleketlerinden daha az pay almaya ses çıkarmayışı, Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde büyüyüp kuvvetlenmesine göz yumuşu hep bu yüzdendi. Halbuki gerçekte Fransa'nın Orta Doğu'daki menfaatleri Türkiye'nin yaşamasındaydı. Batı Anadolu'nun verimli topraklarını eline geçirecek Yunanistan'ın Doğu Akdeniz bölgesinde bir kuvvet haline gelmesi ancak İngiltere'nin işine yarayacaktı. Sonra İngiliz sömürgeleriyle Fransız sömürgelerinde şu farklılık vardı. İngiltere'nin elinde bulunan Müslüman memleketlerde halk daha uyanık, Kuzey Afrika'ya inhisar eden Fransız sömürgelerinde ise Müslüman halk daha cahildi. İngiltere sömürge haklarını örnek olacak bir müstakil Türkiye bırakmak istemiyordu. Fakat Fransa'nın böyle bir acelesi yoktu. Fransız-Alman barışı uğrunda yaptığı bunca fedakarlığa rağmen istediğini elde edemedi. Çünkü İngiliz siyasetinin değişmez özelliklerinden biri de harp gayelerine ulaştıktan sonra yenilenlerin safına geçip onları tutmaktır. Böylece bir denge kurmuş ve kazançlarını korumanın çaresini bulmuş olur. Alman donanması imha edildiğinden artık İngiltere için bir tehlike değildir. Diğer yandan Almanya'nın parçalanması ve güçsüz bir hale getirilmesi Kara Avrupa'sında Fransız hakimiyetini sağlayacaktır. İngiltere buna da göz yumamazdı. En azından yeni bir Alsas-Lorraine meselesi yaratılmamalıydı. Son olarak harpten önce Almanya, İngiltere için iyi bir pazardı. Harp sonu güçlükleri ve işsizlerin artışı sebebiyle İngiltere, Alman pazarına şimdi daha çok muhtaçtı. Fransa özetlediğimiz bu durumdan dolayı İngiltere'den kopmuştu. Güney Anadolu'da Türklerle yapmakta olduğu savaş Fransa'ya bir şey kazandırmadıktan başka İngiltere'nin işine yarıyordu. Üstelik ayaklanmış olan Arap milliyetçilerini bastırarak Suriye mandasını elde tutabilmek için önemli kuvvetlere ihtiyacı varken Türk cephesinde fena halde hırpalanıp ağır kayıpları uğramanın bir anlamı yoktu ve sömürgelerinde İslam aleminde prestijini kaybetmek tehlikesi günden güne büyüyordu. Fransa yavaş yavaş ayılıyordu. Nitekim Venizelos'un 1920 Şubat'ında Atina'ya yazdığı telgraflarda Fransa'nın tutumundan şikayet eden cümlelere rastlamaktayız. Bunlardan birinde Venizelos, Fransız Başbakanı'nın yola getiremeyecek bir halde bulduğunu belirtiyordu. Durumu daha iyi aydınlatmak için Paris'teki Yunan elçisinin Venizelos'a yazdığı 25 Mart 1920 tarihli telgrafını buraya alıyoruz. Dipnot: Yusuf Hikmet, Yeni Türkiye Devleti'nin Harici Siyaseti, İstanbul 1934, sayfa 48. Öğleden sonra Milliran tarafından kabul edildim. İstanbul'daki müttefikler yüksek komiserleri tarafından gönderilen raporlardan sonra alınan kararları gözden geçirmeyi Monsieur Milliran kabul etmiştir. İngiliz, Fransız, İtalyan yüksek komiserleri Anadolu'ya İngiliz ve Fransızlardan oluşan bir kuvvet gönderilmeden ve yeni bir harp yapılmadan Türkiye'ye barış şartlarını kabul ettirmenin imkansızlığından söz ediyorlar. İngiliz ve Fransız yüksek komiserleri bu inançlarında kararlıdırlar. İki komiser Türklerin önemli kuvvetleri bulunduğuna inanıyorlar. Bu kuvvetler Milliran ile konuştuğum zaman iddia ettiğim gibi 65 bin kişiden ibaret değildirler. Yüksek komiserler Türklerin katliam yapacaklarına ve eğer 100 bin kişilik bir kuvvet gönderilmezse Fransa menfaatlerinin tehlikeye düşeceğine inanmaktadırlar. Yunanistan ile olan dostluğu için Fransa menfaatlerinin tehlikeye düşürülmesine kadar gidemeyeceğini Monsieur Milliran bana söyledi. Clemenceau çoktan başbakanlıktan ayrılmıştı. Milliran'dan sonra Lequis'in başbakanlığı pek kısa sürdü ve 16 Ocak 1921'de Briand başbakan oldu. Barışseverliği ile ün yapmış olan Briand, Fransız politikasına hemen yeni bir yön verdi. Birinci Ünönü Muharebesi'nin etkisiyle İngiltere'yi Sevr Antlaşması'nın hafifletilmesi için zorlamaya başladı. İtalya'da Fransa'yı desteklediğinden Londra Konferansı hazırlandı. Briand bu konferansta Türkiye'yi açıkça destekleyecek ve Bekir Sami Bey ile bir de anlaşma imzalayacaktı. Fransız politikasının yön değiştirerek Türkiye lehine kaymasını tarafsız bir gözlemci şöyle anlatır. Gerçekten Fransızlar doğudaki İngiliz rolünü Ren bölgesi işinde İngilizlerin yardımlarını görmek için kabul etmişlerdi. Fakat şimdi anlıyorlardı ki Arabistan'ın paylaşılmasında zararlı çıktıkları gibi padişah hükümetinin İngiliz nüfusunu kurması yüzünden İstanbul'daki mevkilerini de elden bırakmışlardı. Ayrıca Yunanistan'ın 2. Wilhelm'in kayınbiraderi Kral Konstantin'i geri çağırmış olması fena halde keyiflerini kaçırmıştı. Bütün bunlardan başka da Anadolu'da kendilerine verilen toprakların ordu kuvvetiyle elde edilemeyeceğine kanaat getiren İtalyanlar Anadolu'daki kıtalarını geri çekmişlerdi. İşte Kilikya'da ortaya çıkan tehlikeli durumun Fransa'nın doğudaki prestijini zedelemeden önce sonuç bakımından İngilizlerin hatır için girişilmiş bir maceraya son vermek fikri Fransa'da bu suretle doğmuştur. Londra'da imzalanan Briand Bekir Sami Antlaşması Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmediği halde İngiltere'yi endişelendirmişti. Hele Ankara Antlaşması ile İngiliz-Fransız münasebetleri iyice gerginleşti. Her iki taraf dipleri koparmak istemiyorlardı. Fakat Paris ve Londra arasında notalar gidip geldi ve iş tatlıya bağlandı. Türk-Fransız münasebetlerini Pierre Loti ve Claude Farrer gibi ünlü Fransız yazarlarının Türkiye lehindeki yazıları da büyük ölçüde etkilemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi zaman zaman bu yazarlara teşekkürlerini iletmiş ve Fransız basını Ankara'ya muhabirler göndererek Türk-Fransız yakınlaşmasına faydalı olmuştur. Ankara Antlaşması'ndan sonra Fransa Türkiye'nin harbi kazanmasını büyük bir samimiyetle istemekteydi. Her ne kadar hala İngiltere ile bir ittifak cephesinde beraber bulunuyor ise de Fransa'nın menfaati şüphesiz Türkiye'nin kazanmasındaydı. 1922 Mart ayında Yusuf Kemal Tengir Şekbey, Batı'nın mütareke tekliflerini anlamak üzere Londra'ya gidişinde ve dönüşünde Paris'ten geçmiş ve Fransa'nın Türkiye'yi samimiyetle desteklediğine şahit olmuştur. Yusuf Kemal Tengir Şekbey, Fransa'da yaptığı temasları bize şöyle anlattı. Paris'te Briand'ı köyünde ziyaret ettim. Beni öğle yemeğine alıkoydu. Ona Londra'ya gitmekte olduğumu söyleyerek İngiliz bakanları ile konuşurken nasıl bir tavır takınmam gerektiğini sordum. Doğuda artık tek kuvvet olarak siz kaldınız cevabını verdi. İngiliz bakanları da acaba bunun farkında mıdırlar diye sordum. Onlar bunu benden daha iyi bilirler şeklinde cevap verdi. Londra konferansından dönüşte Poincaré beni kabul etti. Aramızda şu konuşma geçti. Yazılışı P-O-I-N-C-A-R-E üstünde çizgi var. Alelacele gidişinizin sebebi nedir? Fazla kalmakta bir fayda görmüyoruz. Mütareke şartlarını mı beğenmediniz? Evet. Fakat unutuyorsunuz ki vatanınız düşman işgali altındadır. Evet biliyorum fakat çıkacaklardır. Ne zaman? Onu ben bilmem, genelkurmay bilir. Vatanımdan tek düşman askeri kalmamalıdır. Mütareke o vakit olur. Bugün elinizdeki şartları Büyük Millet Meclisi kabul etmez. Mustafa Kemal Paşa kabul etmek şöyle dursun, istekli görünce meclis onu meclisin kapısı önünde asar. Meclise hürmetlerimi söyleyin, mütareke şartlarını da kabul etmeyin. Fransız hudutlarından çıkıncaya kadar bütün seyahat kolaylıklarınızın sağlanması için gerekli emri vereceğim. Dipnot: Yusuf Kemal Tengir Şek ile 19-12-1959 günü yaptığımız görüşmenin notlarından. D. Türkiye ile İtalya. İtalya tıpkı İngiltere ve Fransa gibi bir emperyalist devlet olarak yeni sömürgeler kazanmak ve büyümek istiyordu. Onu Birinci Dünya Harbi'ne sokan tek sebep bu istekti. Henüz birkaç yıl önce 1911'de Trablusgarp ve Bingazi'yi Türklerden almıştı. Akdeniz memleketi olduğu için menfaatlerini hesaplarken birinci derecede Akdeniz çevresini düşünmek zorundaydı. Fakat İngiltere ve Fransa'nın yanında güçsüz olduğunu da biliyordu. Harp başladığı zaman İtalya merkezi devletlerin dostuydu. Fakat harbe girmemişti. İtilaf devletleri İtalya'yı kendi yanlarında harbe sokmak için 28 Nisan 1915'te Londra'da yapılan gizli bir anlaşma ile tatmin edici menfaatler gösterdiler. 12 adayı İtalya'ya bırakan ve Anadolu paylaşıldığı takdirde İtalyan payının İngiltere, Fransa ve Rusya paylarından az olmayacağını belirten bu anlaşmadan sonra İtalya'da harbe girdi. Fakat üç büyük devlet arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasına ait başka gizli anlaşmalar vardı. Bu anlaşmaların hükümleri politik zorunluluklar sebebiyle 1916 Eylül'ünde İtalya'ya bildirildi. İşte bundan sonra İtalyanların müttefikleriyle olan münasebetleri tatsız bir safhaya girmiştir. Çünkü İtalya kendi dışında kalan anlaşmalara göre Anadolu'daki payının Fransız payından az olacağını öğrenmişti. Çekişmeler savaş sonuna kadar sürdü. Yalnız 1917 Rus ihtilali patlayıp Rus ordusu Alman cephesinde tesirsiz kalmaya başlayınca İngiltere ve Fransa İtalya'ya daha çok muhtaç olduklarını gördüler. İtalya da işin farkındaydı. Bu defa pazarlıklar Rusya olmaksızın yeniden başladı ve İzmir bölgesi de İtalya'ya vaat edildi. Rusya'nın tasvibi şartına bağlanan bu anlaşma Rusya'da Bolşevik rejimi kurulduktan sonra hükümsüz sayılacaktı. Fakat paylaşma anlaşmalarının böylesine kaypak bir şekilde gelişmesi Anadolu'nun asıl sahipleri yararına oluyordu. Çünkü haksız menfaatler ortakların arasını açıyordu. Nitekim İtalya önce kendisine vaat olunan İzmir'in Yunanistan'a verilmesinden ötürü müttefiklerine kızdı ve menfaati icabı Türklere yaklaştı. Kaldı ki İtalya çok ilgili bulunduğu Balkanlarda da Yugoslavya ve Arnavutluk tatmin edilememişti. İtalya yalnız kaldığını anlayarak doğu komşularıyla olan münasebetlerini diplomatik yollarla düzenlemeye koyuldu. Hala Anadolu ve Balkanlar için hesaplarında ufak bir ümidi vardı ve Paris Barış Konferansı'nda yalnızlığını gidermek maksadıyla Yunanistan ile 29 Temmuz 1919'da gizli bir anlaşma imzaladı. Nasıl olsa İzmir'in Yunanlılara verilmesi bir olup bitti halinde gerçekleşmişti. Şimdi Yunanistan'dan bazı tavizler koparmakta ve konferansta onun desteğini sağlamakta bir fayda umuyordu. Bu anlaşmanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli hükümleri şöyledir. İtalya, Yunanistan'ın Doğu ve Batı Trakya üzerindeki isteklerini destekleyecektir. Yunanistan, Kuşadası, Aydın Nazilli çizgisi güneyinde kalan topraklar üzerindeki isteklerinden İtalya lehine vazgeçecektir. Bunun dışında İtalya'nın Anadolu'daki isteklerini Yunanistan destekleyecektir. İtalya, Rodos hariç olmak üzere Ege Denizi'nde işgalinde bulundurduğu adaları Yunanistan'a bırakacaktır. İtalya, Anadolu'ya ait istekleri tatmin edilmediği takdirde bu anlaşmanın bütün noktaları üzerinde serbestçe hareket edecektir. Bu anlaşmanın ömrü ancak bir yıl sürdü. İtalyan ordusu Arnavutluk'ta güç duruma düşerek oradan çekilmişti. Türkler Anadolu'da işgallere karşı direniyorlardı. İtalya'nın iç durumu karışıktı. Nitti kabinesi 20 Haziran 1920'de düşmüş, yerine Giolitti hükümeti geçmişti. Dışişleri Bakanlığı'na Comte Sforza getirilmişti. İtalya 22 Temmuz 1920 tarihli bir noto ile söz konusu anlaşmayı tek taraflı olarak bozduğunu Yunanistan'a bildirdi. İtalya'nın dış politikası bundan sonra daha açık bir renk alacak, bir süre için emperyalist ve maceracı heveslerden sıyrılacaktı. Özellikle Comte Sforza'nın Dışişleri Bakanı olması Türkiye bakımından büyük bir kazançtı. Gerçi İngiltere henüz Nitti kabinesi iktidardayken bile İtalya'ya güvenemiyordu. Ve Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının uygulanmasına katılamayacağını, hatta uygulanamazsa memnun olacağını biliyordu. Fakat Comte Sforza'nın Dışişleri Bakanlığı'na gelişi Lloyd George'un keyfini büsbütün kaçıracaktı. Comte Sforza uzak görüşlü bir politikacıydı. 1921 yılında sömürgeciliğin geleceği hakkındaki görüşünü şöyle ifade etmişti. Milletler artık uyanmaktadır. Tahmin ediyorum ki 20 sene sonra Afrikalılar hepimizi kapı dışarı edecekler. Dipnot: Galip Kemali Söylemezoğlu, Harici Hizmetinde 30 Sene, 4. Cildin Son Kısmı, İstanbul, sayfa 30. Sforza Mondros mütarekesinden sonra İstanbul İtalyan Yüksek Komiseri olarak bulunmuştu. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini 20 gün önce Türklere haber vermişti. Dipnot: Galip Kemali Söylemezoğlu, aynı eser, sayfa 31. Sforza Mustafa Kemal Paşa ile de ilgilenmişti. İtalyan Yüksek Komiserliği bir gün Mustafa Kemal Paşa'nın müracaatı üzerine evinin aranılmasını önlemiş ve ertesi gün evinin kimse tarafından tecavüze uğramayacağına dair kendisine bir belge göndermiştir. Araya giren bazı kimselerin aracılığı ile Mustafa Kemal Paşa bir İtalyan iş adamının bürosuna giderek görüşmüştür. Gerek Mustafa Kemal Paşa'nın hatıralarından, dipnot, Fahri Rıfkı Atay, Atatürk'ün bana anlattıkları sayfa 101. Gerekse Kont Sforza'nın yazdıklarından anlıyoruz ki İstanbul'daki İtalyan siyasi çevreleri Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliğinde Yunanlara karşı yapılacak bir Türk ayaklanmasının şefini bulmuşlar ve kendisini korumak istemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ise bir dayanak aradığı için yabancı çevreler arasında İtalyanları da yoklamış, onlardan bir şeyler ummuştur. Türkiye'deki İtalyan işgali her yerde yumuşak olmuş, Türkler hoş tutulmaya ve kazanılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz böyle hareket etmekle hem Anadolu'daki iktisadi çıkarlarını muhafaza etmeyi hem de Türklerin Yunanlılara karşı mücadelelerini kolaylaştırmayı düşünüyorlardı. Gerçekten İtalyan işgal bölgesinde Kuvayi Milliye kolaylıkla teşkilatlanabilmiş İtalyanlardan teşvik ve yardım görmüştür. İtalyanların kendi işgal bölgeleri içinde Türk halkına karşı davranışları özetle şu esaslara dayanmaktaydı. Yunan ve İngiliz düşmanlığı terkin etmek, İtalya'nın Türklere dost olduğuna herkesi inandırmak, köylülere iyi muamele etmek, alışveriş yaparken fazla para vermek, dispanserler açarak hastalara parasız bakmak, çocuklara şefkatli davranmak, çikolata ve hediyeler vermek, Yunan işgal bölgesinden gelen göçmenlere muhtaç halka yardım etmek, çadır, battaniye, yiyecek vererek, çiftçilere ve tüccarlara kredi vermek, bunun için Banco di Roma şubeler açmıştır, posta teşkilatı yapmak, okul açmak, gençler arasından ücretli askerler toplamak, Türk hükümet memurlarına, subay ve kumandanlara çay, kahve, şeker, kaşar peyniri gibi sıkıntısı çekilen yiyecek maddeleri ikram etmek, bozuk yolları yapmak, camileri tamir ettirmek. İtalyanlar Türklerle daima iyi geçinmeye, sevgi ve güvenlerini kazanmaya çalışmışlar ve bir İtalyan askeri öldürüldüğü zaman bile hadise çıkarmaktan çekinmişlerdir. İtalya, müttefikler arası siyasi faaliyette barış konferansında Türkiye'yi açıkça desteklemiştir. Kont Sforza'nın 10 Ocak 1921'de Roma'da görüştüğü Yunan Başbakanına söylediği aşağıdaki sözler bunun canlı bir örneğidir. Yunanistan'ın iddialarından büyük ölçüde vazgeçmesi gerekir. Çünkü büyük devletlerden hiçbirisi Türkiye'ye barışı kabul ettirecek bir güçte değildir. Londra konferansına İstanbul hükümeti vasıtasıyla davet edilen Ankara hükümetinin doğrudan doğruya davetini İtalya sağlamıştır. Londra'da Kont Sforza ile Büyük Millet Meclisi hükümeti, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey arasında bir anlaşma da yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmayı kabul etmemiş ise de İtalya'nın Türkiye'ye karşı niyeti ve Anadolu'daki iddialarının azami ölçüsü bu anlaşmayla anlaşılmış oluyordu. İtalya'yı Türkiye'ye karşı yumuşak bir politika gütmeye ve nihayet sömürgeci heveslerden vazgeçirerek Anadolu'dan çekilmeye sevk eden sebep yalnız siyasi akımlar, komünizm ve faşizm gibi İtalya'nın bütün huzurunu kaçırmış bulunuyordu. Hükümet etmek imkansız hale gelmişti. Milli mücadele devresi içinde İtalya'da 2 genel seçim yapılmış ve 4 hükümet değişmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki iç istikrar sağlanmadıkça İtalya'nın güçlü bir dış politika gütmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden ayrı olarak Kont Sforza gibi ileri gören politikacılar İtalya'yı yeni bir badireden kurtarmaya dikkat etmişler ve bu arada Anadolu'daki askerlerini çekmesini bilmişlerdir. Türkiye ile Amerika. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında siyasi ilişkiler aslında 2. Dünya Harbi'nden sonra başlamıştır. Bundan öncesi için Türk-Amerikan siyasi ilişkilerinden söz etmek pek mümkün değildir. Yalnız 1. Dünya Harbi'ne katılmakla ilk defa eski politika ilkelerini aşarak dünya meselelerine karışan Amerika'nın bu devrede siyasi bakımdan Türkiye'yi etkilediği de bir vakadır. Özellikle Başkan Wilson'un dünya barışı için ortaya attığı prensipler ve mütareke Monroe sonu Türkiye'sinde Amerika'ya bağlanan umutlar Türkiye ile Amerika arasında bazı siyasi ilişkilere yol açacak nitelikte görülmüştür. Bu bakımdan milli mücadelenin ilk yıllarında Amerika'nın Türkiye hakkında yaptırdığı incelemeleri, Türkler ile temaslarını ve bütün bu olayların Türkiye'ye hangi yönlerden etkilediğini gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere Amerika, Başkan Monroe'nun doktrini uyarınca 1. Dünya Harbi'ne kadar geçen 100 yıllık devrede yalnızlık politikası gütmüş, dünya meselelerine karışmamış ve Avrupa devletlerinin Amerika kıtasına karışmalarını da önlemiştir. Bu süre içinde ancak kendi kıtasında gelişip kuvvetlenmeye ve uzak doğuda, Pasifik'te toprak edinerek emperyalist bir yayılmaya önem vermiştir. Bunun dışında ekonomik çıkarları için Avrupa memleketleriyle ve bu arada Türkiye ile bir takım siyasi ilişkiler kurmaktan da geri kalmamıştı. Bundan dolayıdır ki 1830 yılında başlayan Türk-Amerikan ilişkileri sömürgeci Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile kurdukları ekonomik ilişkiden farklı olmamıştı. Türkiye ile Amerika arasında yapılan ilk ticaret anlaşmasının 1. maddesine göre Amerikan tüccarlarına ve ticaret gemilerine en çok müsaadeye layık devlet kaydından ve 4. maddeye göre de Osmanlı ülkelerinde bulunan Amerikan vatandaşlarına kapitülasyon imtiyazlarından faydalanma hakkı tanınmıştı. Bu devrede Amerika ayrıca Osmanlı ülkelerinde yoğun bir kültür faaliyetine de girişmişti. Birçok yerlerde Amerikan misyonerlerince yönetilen kültür kurumları kurulmuştur. İstanbul'da Robert Kolej 1866, Amerikan Kız Koleji 1890, Lübnan'da Beyrut Koleji ile İzmir, Samsun, Merzifon, Kayseri ve Mersin'de açılan Amerikan okulları gibi. Gerek ticaret gerek kültür alanında kurulan bu ilk ilişkiler başından beri normal bir düzen içinde yürümemiştir. İki devlet arasında devamlı anlaşmazlıklara ve çekişmelere yol açan ticaret anlaşmaları ve kültür kurumları Amerika için vazgeçilmez menfaatler olarak kabul edilmekteydi. Dipnot: Bu durum Cumhuriyet devrinde de değişmemiş, iki memleket arasındaki ilişkiler İkinci Dünya Harbi'ne kadar zaman zaman çekişmeli ve genellikle zayıf bir şekilde devam etmiştir. Lozan'dan sonra bile Amerika Türkiye'deki çıkarlarından vazgeçmek istememiş ve kapitülasyonların kaldırılmasına karşı büyük tepki göstermiştir. 1917 Nisan ayında İtilaf Devletleri yanında harbe katılmak zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye harp ilan etmemiş, yalnız ilişkilerini kesmekle yetinmişti. Amerika'nın siyasi bakımından Türkiye ile ilgilenmesi işte bundan sonra başlar. Amerika'nın 1918-1920 yıllarında Türkiye hakkındaki görüşü kesin ve açık değildir. Dünya meselelerine ilk defa karıştığı için bu konudaki bilgisizliği ve tecrübesizliği sebebiyle Türkiye meselelerine de yabancıydı. Dünya politikasına yeni yeni akıl erdirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu devrede Türkiye hakkındaki düşünceleri aşağıda görüleceği üzere birbirini tutmayan değişik şekiller arz etmektedir. 1. Başkan Wilson'un görüşü. Ülkücü bir barışsever olarak tanınan Wilson, Avrupa kıtasındaki çatışmaları önlemek için gerek harpten önce gerekse harp başladıktan sonra bir takım gayretler sarf etmişti. Başkan Wilson, Almanya'nın tahrikleri üzerine harbe katılmak zorunda kaldığı halde barışseverliğinden bir şey kaybetmemişti. 8 Ocak 1918 tarihinde ileri sürdüğü 14 maddelik barış programından başka 11 Şubat 1918'de Amerika Kongresi'nde, 4 Temmuz 1918'de Washington'ın mezarı başında, 27 Eylül 1918'de New York'ta Metropolitan Opera'da söylediği nutuklarla dünyaya yeni ve adil bir düzen vaat etmekteydi. Barış programının Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendiren 12. maddesi uygulandığı takdirde imparatorluğun Türk olan kısımlarına dokunulmayacak fakat Türk boyunduruğuna bağlı bulunan diğer milletlerin kesin güvenlik içinde varlıklarını korumak ve inkişaflarını sağlamak imkanları güvence altına alınacaktı. Ayrıca bütün milletlerin ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmeleri şart koşuluyordu. Türklerin Misak-ı Milli ile formüle ettikleri istekleri bu görüşe tamamen uygun olduğu halde Wilson, Paris Barış Konferansı'nda çeşitli etkiler altında kalarak kendi prensiplerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Wilson'u böyle bir çelişmeye düşüren sebeplerin başında konferansa Lloyd George'un hakim olması, Venizelos'un kurnazlığı ve daha önemlisi kendisini Cemiyeti Akvam çalışmalarına kaptırması gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Konferansı'ndaki tam yetkili murahası ve başkanın en yakın adamı olan Albay House, Wilson'un Cemiyeti Akvam tutkusunu anılarında şöyle belirtiyor. Cemiyeti Akvam sözleşmesini bir sonuca erdirmek derdi. Başkanın günlerini belirli biçimde işgal etmiyor idiyse de bütün gücü, aklı ve fikri hep bu doğrultudaydı. Wilson, cemiyet ile ilgili meselelerle o kadar uğraşıyordu ki öbür meseleler onun için ikinci derecede önem taşıyordu. Dipnot: Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eserleri, Ankara 1963, sayfa 318.